Bugün 0-0 bu manzarayla karşılaştık. Önden giden usulden dışarı çıkamadık.
Herkese merhaba, ismim Deniz Karanfil. 17 yıllık kitapçılık deneyimim ve kitabın kültür endüstrisi içerisindeki durumu, tarihsel olarak bugünkü haline gelişiyle ilgili kendime dert edindiğim konularla ilgili sizinle konuşacağım. Sizlerin de kitap denilen nesnenin durumu ile ilgili merak ettiğiniz fikirlerinizi, sorularınızı bize ulaştırmanızı bekliyoruz. İnsanlığın kitabı keşfi aslında tam olarak nasıl gerçekleşti? Buna dair çok fazla fikir ve teori var. Bu konu hakkında benim de belli fikirlerim var ama aslında tartışmak istediğim şey bundan bağımsız olarak kitap denen nesnenin bir biçimiyle insan tarafından keşfedildikten sonra icat edildiği noktada insanlığın nasıl bir fikirle ve kaygıyla bunu ortaya çıkardı? Kitap denilen nesne yazmak ve yazıdan bağımsız olarak düşünülemez. Ama bunun daha öncesinde düşünülmesi gereken iki başat kavram var. Okumak ve dil. Okumak, insan zihninin evrimsel olarak kendisinde zaten en başından beri var olan bir yapı. Zihin, insan zihni her şeyi okumaya eğilimli bir yapı. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. İnsan ormanı okur, havayı okur, girdiği bir sokağı okur, karşısındaki insanın yüzünü okur ve daha da önemlisi zaman zaman kendisini okur. Çünkü kendisi de insan zihninin bu okuma alışkanlığının ya da okuma denilen o zihinsel yapısının bir işaretler yığınına ulaşma biçimi. Semboller, işaretler ve bunları anlamlandırma durumu insanda başka birçok noktayı sezme olarak tarif edilir. Sezgi denen şey aslında insanın varoluşsal olarak okuma biçimidir. Örnek veriyorum, kendimden örnek vereceğim. Ben oldum olası iyi bir mantar toplayıcısıydım ormanda. Çünkü mantarın olacağı noktayı bulabilme konusunda sezgilerimin kuvvetli olduğunu biliyordum. Ama bu sezgilerin aslında temelde şununla alakalı olduğunu görüyordum. Koca bir ormanda mantarın olduğu noktayı bulabilmek için belli işaretleri okumam gerektiğinin farkındaydım. Güney cepheden ormanın o noktası güneş alıyor mu? O bölgede yaban hayvanları gezmiş mi? Bölge nem açısından ve ağaçların gölgesinin durumu açısından uygun mu? Bu doğru okumayı yaptığınızda ormanın belli noktalarını tespit ederek ve oraya ulaşarak bu mantarları bulmanız daha da kolaylaşıyor. Bu tabii ki bir öğrenme biçimi. Fakat dil denen kavramın ortaya çıkışı da aslında bunun bir varyantı gibi. Çünkü insan dili keşfetti ama dili kullanma yetisi zaten evrimsel olarak onun bir parçasıydı. Yazı denen yapıyı ortaya çıkarırken de belli sesleri belli sembollerle, belli gösterenlerle birleştirme yolunu bulmuş oldu. Ve bunlara harfler dediğimiz o tuhaf semboller eşlik etti. Kitap denilen kavram tam olarak bu işaretlendirilmiş seslerin ortaya çıkışı sonrasında. Bu işaretlerin belli düzenler ve belli yapılar şeklinde yan yana getirilmesi sonucunda ortaya çıktı. Peki bu keşif, yani insanın okumayı zaten kendiliğinden bilmesi ve bunun peşinden dili kavraması, dili oluşturması, dili keşfetmesi ve ardından da yazıyı bulması sonrasında kitap o işaretlerin biçimlenişi ve belli sıralara dizilişiydi. Peki kitap neden önemli bir nesne insanlık tarihi açısından? Burada iki şey benim açımdan önemli noktalara tekabül ediyor. Birincisi, kitabın bir zaman kapanı oluşu, içinde yaşadığı zamanı bir kapanın içine hapseder ve o kapanın içerisinde üzerinden 3000 yıl geçse de 3000 yıl sonra ya da 4000 yıl sonra bir insan o kapanı açtığında o zamana geri döner. Ve geçmişe bir seyahattir aslında kitap. İkincisi de insanın tüm bunları keşfinin sonrasında vardığı nokta topluluk halinde yaşama ve bir cemaatler, kabileler halinde durma sürecinin sonrasındadır. Çünkü bu bir arada duruşun en önemli ayakları yasadır, iktidardır ve güçtür. Kitap bunun belirleyicisi olarak kendisini diğer bütün nesnelerden ayrı bir noktaya koyar. Çünkü o bilgiyi, yasayı ve gücü elinde tutanların bir aracıdır, sembolüdür. Örnek veriyorum. İskender'in, Aristoteles'in öğrencisi olduğunu biliyoruz. Büyük İskender'in. Ve birçok tarihçiye göre çantasında, yastığının altında bir hançerle beraber Homeros'un İlyadası'nı yanında taşıdığını biliriz. Çünkü o Akileus'un hayranıdır. Akileus gibi bütün savaşları kazanan bir kahraman olma fikrindedir. Ve Homeros'un İlyadası'ndaki o destansı anlatı, o kaynak aslında İskender'in yasasıdır ve İskender için olmazsa olmazdır. İnsanlık işi öyle bir noktaya getiriyor ki bir süreden sonra Tanrı'nın ya da Allah'ın ya da inandığı her kimse kitap yazdığına inanıyor. Ve burada bize çok ilginç bir süreç eşlik ediyor. Tanrı kitabın muharriri ya da müellifi, yazıcısı ya da yazarı. Bu aradaki farkı çok önemsemiyorum. Yasasını gökyüzünden bir aracıyla, en azından Semitik dinler böyle düşünüyor, peygamberlerine gönderiyor ve onlar da neşrediyor. Ve insanlık tarihinin yasası ortaya çıkıyor. Semitik dinlerin tüm kitaplarını yan yana koyduğumuzda, devamlılık arz ederek düşündüğümüzde, Eski Ahit'ten Tevrat'tan Zebur'a, İncil'e ve Kur'an'a tüm bu süreci bir yasalar ve kurallar silsilesinin tüm insanlığa ya da o gün orada bulunan bütün insanlara aktarılması sürecidir ve bunun en iyi yolu onu bir kitap içerisinde toplamaktır. Burada şu tartışma çok ilginçtir. Buna girmek istiyorum biraz. Tanrı eğer bir kitap yazdıysa bunu kendisi birinci elden yazıp bir kitap olarak göndermedi. Ancak bir aracıyla başka bir insana bu kitabı kayda geçmesini ve kitap haline getirmesini, yani bildiğimiz bir şablon haline sokmasını istedi. Fakat burada çok önemli bir detay var. Başta söylediğim okuma kavramı her şey için, insanın bütün yaşamı için geçerli bir durum bence. Eğer bir kitabı size Tanrı tarafından dahi gönderilmiş olsa ya da ne şekilde elinize geçmiş olursa olsun, siz belli sembollerle başka kayda geçtiğinizde aslında yeniden okuyorsunuz demektir. Ve o zaman onun değişime uğraması kaçınılmazdır. Hatta bir dönüşüm yaşaması kaçınılmazdır. Bir edebi eserin yazarı bir öykü yazarken, bir roman yazarken aslında bir okurdur. Okuduğu bir yaşam sürecini, bir deneyimi harflerle yazma işine girişir. O onun öznel okuma biçimidir. Böyle düşündüğümüzde kutsal kitapların, kutsal olanın ortaya çıkış sürecindeki bu yazma eylemi aslında bize bu iktidar metaforunun, bu güç ve yasa metaforunun ne şekilde olursa olsun icadın kendisiyle beraber sürekli dönüşüme uğrayacağını gösterir. Tüm bu kutsal kitapları bir biçimiyle okumuş bir insan olarak şundan söz edebilirim. Eski Ahit'i okuyan birisi onu bitirdiğinde şunu düşünecektir. Tanrı güzel bir masal anlatıcısı ve iyi bir şair. İncil'i okuduğunda Tanrı iyi bir şair Ama söylediği şeyler evrensel insanlık değerleri. Kur'an'ı okuduğunda Tanrı pek iyi bir şair değil, fakat yasa koyma konusunda epey güçlü birisi. Tıpkı birbirini takip eden, birbirinin devamı olan yazarlar gibi, aslında bu Semitik din kitapları da, bu inanç ve yasayı belirleyen kitaplarda ihtiyaca göre ve insanların durumuna göre kendi değişimini üretir. Peki kutsal olan bu nesne icat edildiği günden itibaren bize ne ifade etti? Temel olarak, sosyolojik olarak düşündüğümüzde, bu zaman kapanı kavramına da yanımıza aldığımızda, Tanrı ya da insan kutsal olanı üretmeye başladığı noktada bu belli bir zümrenin, belli bir cenahın, ki bunlar genelde yönetici ve Tanrı'nın elçileri ya da onun adına iş gören, Arapça deyimiyle söylersek zillullahu fil alem olanların nesneleriydi. Sokağın ya da gündelik hayatını sürdüren insanların kitapla bağı ancak onlara verilen kurallar, yasalar ve yönetme biçimlerinin uygulandığı uzak nesneler olarak kuruluyordu. Antik Yunan'daki tragedyaların oluşum süreçleri aslında bunun başka biçimlerde de aynı kapıya çıktığını bize gösterir. Çünkü tragedyaların yazarları toplumun elit kesiminin, entelektüel kesiminin ve sanatla uğraşan, felsefeyle uğraşan üst sınıfın araçlarıydı. Platon'un devletinden Aristoteles'in metafiziğine, bütün bu kitaplar tamamen böyle bir yapıyı bürünüyordu bizim gözümüzde. Şimdi şöyle bir tekrar geriye dönüp düşündüğümüzde bütün bunları, insanın zihninin her şeyi okumaya eğilimli oluşu, her imgeyi, her işareti, her sembolü, onun anlamlandırma ve etkilenme yetisi, bize kitap denilen nesnenin de artık başka bir noktaya evrilmesi gerektiğini, başka bir noktaya ulaşması gerektiğini gösteriyordu. Nitekim de o bir noktada artık o kutsal olandan, erişilmez olandan, meta olana bir geçiş süreci yaşadı. Bunu tarihsel olarak Sümer metinlerindeki kralın hikayesini anlatan öykülere, devamında yine dediğim gibi antik Yunan metinlerine, yine devamında Krallar'ın Savaşı, Homeros'un İlyadası ve Odesası'na, yine sonrasında ortaya çıkacak kutsal kitaplara. Bir süreçti ve kutsallığını metaya dönüştükten sonra bile çok uzun bir süre, İnsanlık tarihinin çok büyük bir döneminde kaybetmedi. Kutsal kitaplar her toplum için her dönemde var olmaya devam etti. Çünkü onlar emir ve yasanın, iktidarın ve gücün belirleyici sembolleri ve topluma ulaşma araçlarıydı. Kilbül ya da Bülbül'ü Öldürmek isimli ikinci bölümde ortaya çıkan kutsallaşma sürecinin tersine dönmesi ve kitabın bir metaya dönüşmesinden söz ettim.